Merhaba, yeni yılın ilk toplantısında birlikteyiz. Ve hava şartlarına rağmen oldukça çok sayıda insan var, hamdolsun. Bugün burada peygamberlik yapan kardeşler bir dilekte bulundular. Bu yıl için Tanrı'yla olan ilişkilerini gözden geçirmek için ve başka insanlara yönelik hizmetler için sözler paylaştılar. Aslında bu çok güzel bir şey. Kutsal Ruh'un bizimle birlikte olduğunun da bir göstergesi. Çünkü bugünkü konumuz da bu zaten ve bundan sonraki konularımız bunlar üzerinde olacak. Tanrı biliyoruz ki insanı kendi benzeyişinde yarattı. Yani insana tanrısal bir ruh, tanrısal bir yapı verdi. Çünkü Tanrı bir ilişki istemişti. İşte konumuz da bu. Tanrı bizle bir ilişki kurmak istemişti. Ve insanın, adamın yalnız olmadığını gördü. Onun yanına Havva'yı verdi, kadını verdi. Demek ki insanın da ilişki içinde bulunmasını istedi. Ve insana aile yaptı. Ve sonra topluluk yaptı. Ulus yaptı, kavimler yaptı. Ve bu kaçınılmaz olarak ilişkiyi getirdi. Hem insanların kendi aralarındaki ilişki hem de Tanrı ile olan ilişkileri. İşte bu devam edecek olan serimiz de tamamen bunun üzerine. Mesihsel anlamda ilişkiler. Ve bugün başlıyor. Kutsal kitap ışığında ilişkilerde diyebiliriz. Çünkü hiçbir insan bir ada değildir. Bütün insanlar birbirleriyle komşu olmak zorunda. Çünkü insan sosyal bir varlık. Ve kim olduğumuzu, ne olduğumuzu ilişkilerimiz belirliyor. Topluluk içinde nasıl davranacağımız, nasıl davranmamız gerektiğini ilişkilerimiz gösterir. Mesela çocuk sahibi olabilirsiniz. Anne baba konumundaysanız farklı bir ilişki durumunuz olur çocuğunuzla. Ama kendi annenizle babanızla farklı bir ilişkiniz olacaktır. Çocuğunuza davrandığınız gibi annenize davranmayacaksınızdır. Bu ilişki oradaki davranış biçiminizi belirleyen şey. Aynı şekilde birisinin yanında çalışabilirsiniz ya da yanınızda bir takım insanlar çalıştırabilirsiniz. Bu da bir ilişkidir. Arkadaşlarla, komşularla ilişki kurabilirsiniz. Bunlar nasıl birisi olduğunuzla ilişkili bir şey. Hatta anlık bir ilişki de olabilir. Anlık ilişki, mesela hiç tanımadığınız birisiyle kapıda karşılaştınız. Selam verir geçersiniz ya da onu görmezden gelirsiniz. Bu da anlık bir ilişkidir. Ya da trafikte karşılaşırız. Adam yan yoldan girecektir. Ben de ana yolda gidiyorum. Ona yol vermeli miyim, vermemeli miyim? Kısa bir süre karşılaşırız değil mi? İşte bu da bir ilişkidir. Burada nasıl davranmam gerekir? Ne yapmam gerekir? Mesela ona yol vermeli miyim yoksa önce ben mi geçmeliyim? Eğer diğer insanlarla ilişkimi yarışma kültürü üzerine kim daha üstün, kim daha etkili böyle kurmak istiyorsam ona yol vermem. Zaten böyle insanlarla çok karşılaşırız. 150 beygirlik arabanın üstündeysem, kocaman bir arabam da varsa kendimi o arabayla bütünleşmiş görürüm. Ve eğer geçmişte beni üzen, sıkan, canımı sıkan, beni rahatsız eden insanlar varsa onlardan intikamı bu şekilde alabilirim. Yol vermem, önlerine geçerim. Hiçbir şekilde saygı duymam ve içimdeki ezikliği bu şekilde tatmin etmeye çalışırım. İşte bu ilişkilerdeki yapıyla ilgili olan bir durum. Kendimi nasıl ortaya koyduğumla ilgili. O zaman bugünkü ilişkiler serimizin ilk gününde ilişkinin bir tarafı, yani bu tarafıyla ilişkili konuşacağız. Çünkü bu taraf nedir ve nasıl davranıyor? Bu konuya odaklanmalıyız ki daha sonra diğer insanlarla, Tanrı'yla, Mesih'le, gerçekle olan ilişkilerimizi de farklı bir şekilde yeniden kuralım. Tabii ki eğer kendimizi yanlış yolda görüyorsak. Şimdi ilk ayetimizi alalım ve kutsal kitabın ışığında nasıl davranacağız, ne yapacağız bunu bir görebiliriz. Çünkü hamdolsun bizim bir kullanım kılavuzumuz var değil mi? Yeni bir eşya aldığımız zaman içinden çıkar, nasıl kullanacağız, nasıl kuracağız, ne yapacağız? Kendimizi kurabilmek için de işte kutsal kitaplarımız var. ve bunların ışığında kendimizi inşa edebiliriz. Ve İsa da bize iyi bir örnektir. Hatta çok zorlu bir örnek. Hepsinin aynısını yapamayız. O Tanrı'nın oğluydu. Ama örnek alıp değerlendirebiliriz. Burada bakalım İsa ne yapıyor? İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. Burası çok garip. İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu, öğretmen ve lider, o ayağını yıkadığı kişilerin lideri. Ve bu kesinlikle ve kesinlikle dünyanın herhangi bir yerinde ve kültüründe aşağılayıcı, alçaltıcı bir durum. Beline havlu bağlayıp insanların ayaklarını yıkamak. Ve üstelik öykü Orta Doğu'da geçiyor. Öykünün tamamı Orta Doğu'da geçiyor. O yüzden bir de Orta Doğu'da kültürün ışığında bu durumu değerlendirirsek iyice şaşırtıcı bir şey olsa gerek. Evet, Mesih alçak gönüllüydü. Öğrencileri bunu bilirdi. Ama gene de kalkıp da yüce bir öğretmenin onların ayağını yıkamaya kalkmasını yadırgadılar. Tam olarak anlayamamışlardı. Zaten anlamaları da çok zordu. Çünkü kutsal ruhu henüz almamışlardı. Henüz İsa Mesih'in gerçek kimliğini ve işini tam olarak kavramış değillerdi. Ve tabii ki anlayamadıkları zaman soru sorarlardı ve Petrus sordu 6. ayette. İsa Simon Petrus'a geldi. Simon, ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın dedi. Diğerleri anlamadılarsa da fazla ses çıkarmamışlardı. Onlar ne olacak bakalım, sonunda ne çıkacak? Bir sihirbaz izler gibi olayı izliyorlardı. Ama Petrus, o biraz atılgan bir tip. Ve o dayanamadı, sordu. Sıradan bir balıkçı, diğeri Tanrı'nın oğlu olduğunu söyleyen bir adam. Üstelik de sanırım olay Orta Doğu'da geçiyor ve bu insanlar sandalet giyerlerdi gündüz sokakta ve toz toprak. Herhalde ayakları oldukça kirliydi ve kesinlikle ayak yıkamak onlar için zor bir iş olmalı. Petrus da sanırım ayaklarından utanmıştı bu kadar kirli olup bir de öğretmeni, lideri Mesih'e ayağını yıkatacak. Anlaşılmaz bir durum ve Petrus çok şaşırdı. Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın. Aslında Petrus o topluluk içinde çok keskin zekasıyla tanınan birisi değildi. Evet, ataktı. Her zaman en önde olurdu böyle konularda ama anlayamadı. Ve şöyle dedi, Petrus, benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın dedi. İsa, yıkamazsam yanımda yerin olmaz diye yanıtladı. İşte Petrus İsa'ya çok bağlıydı, kesinlikle bağlıydı. Çok akıllı olmayabilirdi ama çok çok bağlıydı. Ve bu yüzden İsa Mesih'in yanından ayrılmayı hiç istemiyordu. Yıkanarak onun yanında yer alacaksa o zaman Petrus şöyle dedi. Simon Petrus, ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka dedi. Burası çok güzel değil mi? Ne kadar içten ve ne kadar güzel. Petrus burada diyor ki, madem yıkanarak senin yanına mı oluyoruz, o zaman beni güzelcene yıka, sırtımı da sabunla, iyicene kesele, tertemiz olayım. Petrus böyle bir adam, evet atak, çok fazla düşünmeden hareket ediyor. Hatırlayalım, İsa ele verildiği gece kılıçla birden ortaya atladı ve bir köleye saldırmıştı. Orada da düşünmeden hareket etmişti. Sonra korktu, inkar etti İsa'yı ve kaçtı sabah, onu da biliyoruz. Böyle bir adam. Aslında çok hoş, çok sevimli. Biraz bize benzetiyorum Petrus'u. Bizlere, Türklere benzetiyorum. Çok fazla düşünmeden işe girişip sonra ne yaptım ben diyor. Ama içten bağlı. Seviyor da bir taraftan. İşte böyle. Şimdi şımardı biraz da. O zaman sırtımı da yıkasana İsa diyebilir. Başımı da yıka, her yerimi yıka. Aslında İsa Mesih'in burada vermek istediği mesaj şu. şu. Tanrı'nın krallığına girebilmek için insan kendini alçaltmalıdır. Kendinizi alçaltmalısınız. Benim yaptığım gibi siz de birbirinize davranın demek istiyor. Birbirinizin ayağını yıkayacak kadar birbirinize hizmet etmelisiniz. Şimdi ilişkilerde işte tam bu noktaya geldiğimiz zaman başka insana hizmet edebilmek için kendimizi eğer alçaltmamız gerekiyorsa bunu nasıl yapmalıyız? Öyle ya, kendimizi nerede görüyoruz? Kimseye yol vermeyen, her zaman en önde ben gitmeliyim, en iyi yemeğin en iyi yerini ben kapacağım, en güzel yere ben oturmalıyım diyen biri isek bu zor. Çünkü odaklanmamız gereken şey de tam olarak burası. Biz kimiz? Ben kimim? Eskiden tapınakların girişlerine kendini bil yazarlarmış. Yunanca'da, eski Grekçe'de tapınak kapıları da bunu yazar. Kendini bilmeyen buraya girmesin diye. Çünkü insanın kendini bilmesi her şeyden önemli. Ama günümüzde bunun yerine şöyle deniliyor. Özgür ol, hayatını yaşa. Ne istiyorsan onu yap. Amacına ulaşman için her şey serbest. Yeter ki başarılı ol, çok hırslı ol. İstersen ahlak kurallarını, erdemi bir kenara bırak ve kendini gerçekleştir. Sen ol, kendin ol, gerçek ol. Ama bir tek şey var. Buradan anladığımız, insan aslında bunlara bağımlıysa ve bunları yaparak özgür olabilecekse zaten özgür değildir. Çünkü özgürlüğün tanımı bir şeye mecbur olmayan insan demek. Eğer bir şey yaparak özgürleşeceksem henüz özgür değilim demektir. Çok çalışıyorsam, çok para kazanmaya çalışıyorsam mesela paranın kölesiyimdir. Eğer bir şeye çok fazla bağlıysam ve bütün hayatımı ona harcıyorsam onun kölesiyimdir. Ama işte insanlıkla ilişkiler bu çizgide yürümüyor. Eğer bir insanla ilişkimde de bu şekilde hareket edeceksem, kendimi gerçekleştirmeliyim. Ne olursa olsun ben olmalıyım, ben en üstte olmalıyım, ben en iyisi olmalıyım. O zaman bir problem çıkar. Çünkü hiçbir insan kendisini diğer insanın karşısında onun kullandığı bir insan olarak görmek istemez doğal olarak. Bunu kendimiz yapmalıyız. Bir başka insan bizi küçülttüğünde değil. Biz kendimiz eğer kendi isteğimizle kardeşimize hizmet ediyorsak ne güzel. Doğrusu da budur. Ve bu ilişkide dedik iki taraf var. Bir kişiyle eğer ilişki kuracaksam ve bu ilişki sağlam, sağlıklı bir ilişki olacak ise doğru bir zemin üzerinde de kurulması gerekir. Kendimi tanımıyorsam ve ne olduğumu, kim olduğumu, henüz ne aradığımı bilmiyorsam o zaman bu zemini tanımıyorum demektir ve bu zemin üzerine yapacağım bina sağlam olmayacaktır. İlk sarsıntıda yıkılır ve biz bunu bayağı yaşıyoruz. Sağlam olmayan binalar yaparak onlar kolayca yıkılıyor biliyoruz ki. İşte bu yüzden kendimizi iyi tanımalı ve hedefimizi, amacımızı, bu dünyada ne yapmak istediğimizi bilmeliyiz. Çünkü bir amacımız olmalı ve o amaç da bize dışarıdan çağdaş kültürle dayatılan şeyler değil, kutsal kitabın ışığında değişmez olan gerçeklerdir. Çünkü biliyoruz ki insanlarla ilişkiler çıkmaza girdiğinde kendimizle ilgili sorular da gündeme gelecektir. Kim olduğumu bilmiyorum deriz mesela. Aslında bu kendimizden ve yaşadığımız hayattan memnun olmadığımızı gösterir. Kim olduğumu bilmiyorum, bir amacım yok bu aralar diyorsak. Kendimizi bilmek önemli dedik. İlişkiyi evet bu zemin üzerinde kuruyoruz. O zaman kendimiz üzerinde yoğunlaşmalı ve kendimizi değerlendirmeliyiz. Nerede duruyorum? En yücelerde mi, en dipte mi? Yoksa her şeyi abartıyor muyum? İşin en zor kısmı da bu zaten. Değerlendirmeyi yaparken gerçekçi olmak, objektif olmak ve önce kendimize bakmak. Matta 7'ye 1'de denilmiştir ki Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Bu çok güzel bir ayet. Çünkü ilk önce başkasını yargılarsak kendimize ne gözle bakacağımızı bilmiyoruz. Yanlış bir bakış açısıyla yanlış bir şekilde yola çıkmış sayılırız. Zaten kardeşimizle olan ilişkilerimizi de bu çerçeve içinde kurmamalıyız. Bu kardeşlerimize yönelik olan tavrımızla ilişkilidir. Kardeşlerimizi yargılamamalıyız. Onları kendi değerlerimizle gözden geçirip onları bizim istediğimiz insan şekline dönüştürmeye çalışmamalıyız. Çünkü burada birbirimize kardeşlik bağıyla bağlıyız ve Tanrımız bizleri olduğumuz gibi kabul etti. Onun için eğer ilişkilerde bir sorun hissediyorsak önce kendi üzerimize odaklanmalı ve kendimizi değerlendirmeliyiz. Şöyle diyebiliriz, yaşadığımız her ilişkide ve her sorunda hata bende değil onda, ben her zaman haklıyım, her tartışmayı ben kazanmalıyım, benim sözüm her zaman doğrudur. Böyle düşünüyorsak, ki böyle düşünen insanlar var, bir tek ben akıllıyım, bütün dünya deli diyen kişiden hiçbir fark kalmaz. Böyle diyenleri akıl hastanesinde kapatıyorlar. Bir tek ben akıllıyım, bu dünyada bir benim kafam çalışıyor, herkes deli dediğim zaman beni akıl hastanesinde kapatıyorlar. Ama her tartışmayı kazanmak istiyorsam, hep haklıysam, hep en üstte olmak istiyorsam aslında başarılı insan gibi de kabul edilebiliyor. Şimdi bakalım Matta 7'ye 3'te ne diyor? Burası çok önemli. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Güzel bir ayet. Mertek nedir, bilen var mı? Sen biliyorsun, çok güzel. Biliyorsunuz, Türkler biliyor tabii ki. Ben bilmiyordum mesela bunu okuyana kadar. Mertek kocaman bir şey olmalı da ne kadar kocaman. Kardeşler, mertek şuymuş. Düz damlı evlerde, böyle çatı değil, düz dam olduğu zaman yatay tahtalar konuyor. Çok büyük ağaçlar ki tavanı tutsun. Çatı olduğu zaman şu şekilde ağırlık dağılıyor, yere gidiyor. Ama bizim özellikle doğudaki evlerde ya da Orta Doğu evlerinde çatılar düz olur biliyorsunuz. Ve o çatıyı tutabilsin diye çok kalın ağaçlar koymak lazım. Kalaslar, kütükler koymak lazım. Ve onlar toprak damlı oluyor o evler. Ve üstünde toplantı yapabilirsiniz. Bir metre kar yağsa, iki metre kar yağsa o çatı çökmez. Çünkü ağaç çok büyük. Koca ağaçlar koyuyorlar yan yana. İşte mertek buymuş. Kocaman bir ağaç. Şimdi İsa Mesih burada abartmış mı? Evet, abartmış. Yani gözüne o şey kaçıyor. Çatıyı tutan kocaman ağaç kaçıyor. Ama sen onu fark etmiyorsun. Ve senin gözüne bir şey kaçmış, onu çıkarayım diye kardeşine gidiyorsun. Şimdi ilginç. İlginç. Bunu yapıyor muyuz? Kendi gözündeki merteği fark etmeyip kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmaya çalışıyor musun? Eğer hiçbir şekilde hatamla yüzleşmiyorsam, bugüne kadar yaşadığım hiçbir şeyden ders almamışsam ve insanlarla sürekli kavga edip bozuşuyorsam, kalıcı dostluk kuramıyorsam ama buna rağmen herkese hep ben haklıyım diye bakıyorsam ve kimseyi beğenmiyorsam, evet, hakikaten ben o gözümde o ağaçla yaşıyorum. Hatta gözüme çam ağacı kaçsa, sekoya ağacı kaçsa ben fark etmem. O kadar büyüğüm ve yüceyim ki ağaçlar hiçbir şey. Senin gözündeki çöp beni rahatsız eder ama benim gözüme Galata Kulesi kaçsa ben o kadar büyüğüm. Hiçbir zaman bu nedir demiyorum. Böyle bir büyüklük. O dik çatı olduğu zaman değil mi? Ortadaki. Tamam. Büyük bir ağaç.
Zaten her biri büyüktür onda.
Daha büyüğü yok. Tamam. Teşekkür ederim. İnsanın gözüne kaçabilir mi bu yanlışlıkla? Öyle bir şey olmuyor. Tamam. Ama İsa Mesih söylüyor. Senin gözüne mertek kaçmış diyor. İşte konumuz da bu. Çünkü kendimizi yücelerde görüyoruz değil mi? Toz kondurmuyoruz ve kendi hatalarımızla asla yüzleşmiyoruz. Ama başkalarına ders vermeye kalkıyor muyuz? Evet. İlk taşı günahsız olanınız atsın demişti İsa Mesih değil mi? Bir kardeş yakalandığı zaman kötü bir iş yaparken en doğrusunu ben biliyorum deyip kimse taş atmamıştı orada ve hepsi dağılmıştı. Demek kendini bilen insanlarmış. Günümüzde böyle deyip dağılan olur mu bilmiyorum ama dağılmayan, hala taş atmaya kalkanlar evet onların gözüne mertek kaçar. Dikkatli olmaları lazım. İşte bu böyle düşünmek bütün günahların anasıdır. Bütün günahların anası içki değildir. İçki şişede duran bir sıvıdır. Onu içince siz kötü olabilirsiniz. İçen kötü olabilir. Kendine dikkat etmesi gerekir. Ama bütün günahların anası gurur günahıdır. Bütün günahların anasıdır. Çünkü her şey kendimi gururlu görüp kendimi yüceltmeye başlamamla başlar. Zaten bu hikaye de böyle başladı. Kitabımız orada. Hikayenin en başı evet gururdur. Kendimi yüceltmeliyim. Olduğumdan daha yukarıda, daha başarılı, daha akıllı olmalıyım. Ve bunu çok fazla önemsemeye başlarsam, gurur öyle bir şekilde etkin olmaya başlar ki, en sonunda Tanrı'nın gururunu aşağı çekmeye başlayabilirim. Böyle insanlar yok mu? Benim için söz konusu olamaz ama mesela çok çok kendini yüce gören bir diktatör, bir bilgin, Tanrı ile bile boy ölçüşmeye kalkmıştı. Bunları biliyoruz. Tanrı'ya olan onuru kendine ait görüp, kendini bütün toplumun babası, herkesin lideri, en doğruyu bilen, hiçbir zaman yanılmayan insanlar böyle var. İşte bunların gururu kansere benzer. Bir kere bünyede çalışmaya başladıkça, ister haklı ister haksız bir nedenle ortaya çıkmış olsun, bu gurur en sonunda başkalarını küçümsemek, onları insan yerine koymamak, onları kullanmak, giderek toplumsal boyutta ırkçılık, milliyetçilik ya da aynı toplum içinde holiganlık, futbol fanatikliği kendini üstün tutmayla ilişkilidir. Bir grubun parçası olarak veya birey olarak kendini üstün tutmak, diğerlerini küçümsemek, onları hor görmek, nefret edilecek kişiler olarak görmek. Bunlar bizle ilgili değil. Hangi ulusa mensup olacağımızı biz seçmedik. Hangi ırka aitiz? Takımımızı seçebiliriz ama o kadar önemli değil. Bir de kendi geliştirdiğimiz özellikler var. Mesela çok iyi gitar çalabilirim ki ben çalamıyorum. Çok iyi konuşabilirim burada. Onu da pek yapamıyorum. Her neyse. Ama bunlar bana gurur veriyorsa, wow, şuna bak ne kadar iyiyim ya, bir konuşuyorum. Herkes beni dinliyor. Eğer böyle düşünmeye başlamışsam gurur günahı da başlamış demektir. O zaman karşımdaki insanı kullanabileceğim, yönlendirebileceğim ve benim istediğim gibi davranması gereken birisi gibi görmeye başlamışım demektir. Uzun bir cümle oldu ama burada insanları yönlendirmek çabası var. Özü bu. Başka insanları kendi doğrultumda benim istediğim gibi yönlendirebilmeliyim. Onlara liderlik edebilmeliyim. Ama kendi doğrularım yönünde. İşte bugün burada kardeşler çok güzel sözler söylediler demiştim başlarken. Aslında herkes Tanrı'nın yönlendirmesinden söz etti. Hamdolsun. İşte buna saplanmamak lazım. Yani belirli kişilere değil, Tanrı'nın ve İsa Mesih'in ve kutsal kitabın liderliğine bakacağız. Ve o kişiler bizleri o yolda, o doğrultuda eğer yönlendiriyorsa, evet, itaat etmeliyiz. Ancak kişisel ilişkiler, burada bir üstünlük başlarsa işte o yanlıştır. Çünkü ben karşımdakini yüceltmeliyim. Karşımdaki bana yücelik taslamaya başladığı andan itibaren olay farklı, yanlış bir yola doğru gidiyor demektir. Burada bir ayet daha alalım. Süleyman 11:2. Küstahlığın ardından utanç gelir ama bilgelik alçak gönüllülerdedir. Böyle diyor bilge Süleyman. Çünkü gurur iblisin en sevdiği günahtır. Gururlu insanlara bayılır, çok sever. İblisin en çok beğendiği kişi, eğer burada birisi herhangi bir şekilde gurur duymaya başlamışsa ve kendisini diğer kardeşlerinden biraz daha yukarıda görüyorsa, işte o iblisin en samimi arkadaşı olabilecek durumdadır. Seninle çok iyi anlaşabiliriz der iblis. Evet tamam, kafa dengisin. Tamam abi sen. Şimdi bu şu demek, hep ben haklıyım. Dönüp dönüp buraya geliyorum ama burası çok önemli. Ben haklıyım ve sen haksızsın. Hep ben kazanmalıyım, sen kaybetmelisin. Haklı bile olsam, gerçekten haklı bile olsam ama bunu karşımdaki insana hissettiriyorsam ve ona bu şekilde yaklaşıyorsam, işte bu yanlış. Burada gurur devreye girmiş demektir. Çünkü bağışlamak iyidir ve bağışlamak kötülüğü iyilik yoluyla yenmektir. Kötülüğe kötülükle karşı çıkılmaz. Hatalı, yanlış bir şey görmüş olabiliriz. Ama bunu abartıp da kalkıp insanın başına kalkmak, sen böylesin, bak kendini bil, sen yanlış yaptın ve o yanlışı ben sana hatırlatıyorum. Şimdi karşımda küçülmeni istiyorum. Bunu söylemek doğru değil. Kardeşimiz hakkında benim ne düşündüğüm de doğru değil. Aslında Tanrı'nın ne düşündüğü doğrudur. O zaman davranışlarımızda bunu da göz önüne almamız gerekir. Çünkü kendimizi Tanrımızın ışığında görmeli ve onun bize gönderdiği kutsal kitabın ışığında ele almalıyız. Alçak gönüllü, sabırlı ve anlayışlı olmalıyız. Bunlar tabii lafta söylemek çok güzel, hep de vaazlarda söylenir ama ne zaman uygulanır, kim uygular bilmiyorum. Aynen, aynen, evet. Neyse, Allah'tan imam değilim şu anda. Papazın deme sakın. Şimdi alçak gönüllülük ve sabırlılık bize tavsiye edilir ama bu da bazen yanlış anlaşılır. Bazı inançlarda kendini küçültmek, alçaltmak, çok sefil ve rezil bir hayat sürmek, kendi kimliğini ve benliğini yere koymak, paspas yapmak erdem sayılır. Uzak Doğu dinlerinde veya yerel dinlerde diyelim, bazı anlayışlar böyledir. Bu da yanlış. Yani kendimizi göklere çıkarmadığımız gibi ben çok sefilim, rezilim, en alçak yaratığım demeyeceğiz. Çünkü biz bu kilise içinde bulunan kardeşler olarak zaten hepimiz kutsallarız. Bu yüzden kendimizi ne en yukarı Tanrı'nın tahtının yanına koyacağız ne de en aşağı iblisin yanına yerleşeceğiz. Biz burada birbirimizle eşit, aynı seviyede, işte tam burada olduğu gibi bir aradayız. Ve hamdolsun doğrusu da bu zaten. Kimse kimseden daha üstün, daha yüce değil. Daha aşağı, daha zavallı da değil. Hamdolsun. Ve bir arada olduğumuz için de Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü bizleri bir araya getirdi. Başkalarını bağışladığım gibi sen de beni bağışla Tanrım diyoruz değil mi? İşte bu, eğer bize karşı bir yanlışlık, bir hata görmüşsek gidip de konuşmak. Kardeşim niye bana böyle yaptın acaba? Ben böyle hissettim. Acaba doğru mu algıladım? Demek çok zor değil sanırım değil mi? Bunu herhalde yapabiliriz. Yani ola ki beni görmemiş ve selam vermemiş olabilir. Ben gidip selam veririm ve bu büyük bir problem yaratmamalı aslında. Çünkü birbirimizi bağışlamayı bilmeliyiz diyor kutsal kitap. Tıpkı senin bizi bağışladığın gibi diyoruz Tanrımıza dua ederken. Yani kardeşimizi ola ki kendimizi haklı görsek bile bağışlayabiliriz. Evet, geçmişte haksızlıklara uğramış olabilirim, çok büyük zorluklar görmüş olabilirim, bunlara karşı savunma mekanizmaları geliştirmiş olabilirim. kendimi korumaya almış olabilirim. Başka insanlara karşı duyarlıyım. Evet, doğrudur. Ama bunun ötesinde bir şey var. Buraya geldikten sonra Tanrı beni bağışladı, Tanrı beni affetti. O artık ne benim ne senin günahını görmüyor. O sana sevgiyle bakıyor, tıpkı kendi oğluna baktığı gibi. Ve senin bütün günahlarını arındırdı, temizledi. Sen artık onun ailesine aitsin. O zaman o eski küçük hesapların peşinde koşmamalıyız diyorum ben, küçücük şeylerin. Mesela ben kendimden bir örnek vereyim. Vaktiyle minibüste seyahat ederim, hala da ederim. Minibüsçüye para verirdim. Para üstü gelmediği zaman sinirlenirdim. Şöyle düşünürdüm, mesela 25 kuruş veya 10 kuruş bugünün parasıyla. Sanki bana adam diyordu ki, sen bu para üstünü isteyemezsin, utanırsın, ben bunu vermeyeceğim. Sanki böyle diyor bana ve ben içimden onunla kavga ediyorum. Ve ona sinirle istiyordum o parayı. Şimdi günümüzde dersek, parayı gene istiyorum ama içimde kavga etmiyorum. Ondan hatırlatıyorum, yoksa da kalsın kardeşim diyorum. Yani anlatabildim bilmem. Yani kin ve nefretle hareket etmek değil. Hakkınızı yedirin, hakkınızı aramayın demek istemiyorum. Ama biraz daha yumuşak başlı bakabiliriz insanlara. Bütün insanlar beni kandırmak istiyor, beni aldatmak istiyorlar. Bütün dünya düşmanım ve ben de onlara karşı her zaman tetikte olmalıyım. Hep kendimi savunur vaziyette olmalıyım. Böyle gerekmiyor. Çünkü içimizdeki kavgayı Tanrımız bitirdi. Bizi, kendisi bizimle barıştığına göre bizim de artık kendimizle barışmamız lazım. Kendi içimizde barışı sağlamamız lazım. Kendimizle barıştıktan sonra diğer insanlara daha hoşgörüyle bakabiliriz ve bakabiliyoruz. Evet. Çünkü başka insana sataşmanın sebebi aslında kendi içimizde bir kavga olmasıydı. İçimde kendi kendimle onunla kavga eder dururdum ben böyle. Ama o bitti, bitsin. Bitsin çünkü Tanrımız bizi özgür kıldı. Gerçeği bileceksin ve gerçek seni özgür kılacak demişti. Değil mi? Gerçeği biliyoruz ve Tanrımızı biliyoruz. Tanrımız gerçektir ve bize yol gösterir. O zaman tutkulardan, o tutkuların bize dayattığı zorluklardan özgürüz artık. Gerçek bir Jaguar araba değil. Olsa iyi olur ama kendimizi bunun uğruna parçalamayacağız. Ruhsal ve bedensel iyilik içinde olmak bizler için yeterlidir kardeşlerim. Ve esenlik de zaten bu anlama gelir. Eski elçiler biliyoruz ki ve günümüzde de biz birbirimize hep esenlik dileriz. Esenlik ruhsal ve bedensel olarak iyi durumda olmaktır. Çünkü biz tutkularımızdan arındık. O bizi şiddete, acımasızlığa, intikama, kine yönelten duyguları geride bıraktık. Şimdi özgürüz. Onlardan özgürüz artık. O zaman köle değiliz. Artık yeni bir insanız. Yeni bir ruh verildi bize. Ne demiştik? Petrus ne demişti? O zaman yalnız ayaklarımı değil, elimi ve başımı da yıka demişti. Ve İsa Mesih de ona demişti ki, yıkanmış olan tamamen temizdir. Yani bizler temiziz, sizler temizsiniz. Artık Rabbin gözünde kutsallarız ve onun sevgili evlatlarıyız. O zaman bundan sonra hayatımızda bu temel üzerinde durarak insanlarla ilişkileri kurarsak çok daha sağlam ve sağlıklı olacaktır. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim bir Rabbin sofrası ayinimiz var. Bunu gerçekleştireceğiz. Ve gerçekleştirmeden önce de evet kesemizi yola çıkaralım. Rabbin adına vermek istediklerimizi, ondalıklarımızı, Rabbe sunularımızı getirelim. Ve bu esnada da lütfen biraz düşünelim. Kendimiz hakkında, ilişkilerimiz hakkında ve diğer kardeşlerimize davranışlarımız hakkında kısa bir süre sessiz kalıp düşünmeye çalışalım. Hepinize çok teşekkürler. Tanrı sizi korusun ve kutsasın. Yeni yılınız kutlu olsun.